Ayrım 46, Huzursuz Adam, Henning Mankell, sayfa 507. Ertesi sabah erkenden otelden ayrıldı. Bir taksi tutup Jür Gordon'a gitti. Orada bir ağacın altına uzanıp bir süre uyudu. İçinde tüfeğinin olduğu çantayı başının altına yastık yapmıştı. Uyanınca yürüyerek merkeze dönüp otele geldi. Sten Nordlander otelin önüne arabasıyla geldiğinde o da dışarıda onu beklemekteydi. Wallander çantasını arabanın arka koltuğuna bıraktı. ''Nereye gidiyoruz?''
''Güney yönüne.''
''Uzak mı?'' ''150-200 kilometre kadar ya da biraz daha fazla ama acelemiz yok.'' Stockholm'dan çıkıp otobana girdiler. ''Bizi ne bekliyor?'' diye sordu Nordlander. ''Sadece bir konuşmaya şahit olacaksın, o kadar.'' Nordlander soru sormadı. ''Nereye gittiğimizi biliyor mu acaba?'' diye merak etti. ''Mahsustan şaşırmış gibi mi yapıyor?'' Emin olamıyordu bir türlü. ''Tabii ki silahlarını yanına almasının bir nedeni vardı. Onları yanıma aldım çünkü kendimi savunmam gerekmeyeceğinden emin olamıyorum.'' diye düşündü. ''Umarım gerekmez.'' Saat 10'a doğru limana varmışlardı. Wallander Söderköping'de uzun bir mola vermeleri için ısrar etti. Yemek yediler. Konuşmadan oturuyorlardı. Kentin içinden geçen nehri seyrediyorlar. Kıyılarda açmış çiçeklerle yeşilliğin tadını çıkarıyorlardı. Wallander'in ayırttığı tekne onları iç rıhtımda bekliyordu. Saat 11'e doğru varmak istedikleri yere doğru yaklaştılar. Wallander motoru susturup teknenin kıyıya doğru sürüklenmesini sağladı. Dinliyordu. Tek bir çıt bile duyulmuyordu. Sten Nordlander'in yüzü karanlıkta neredeyse seçilmez haldeydi. Sonra kıyıya çıktılar. 40. Kısım. Yaz gecesinin geç saatlerinde dikkatle çıt çıkarmadan ilerliyorlardı. Wallander Nordlander'e bir açıklama yapmamış, sadece kendisine yakın yürümesini fısıldamıştı. Adaya vardıkları an Håkan von Encke'nin saklanması konusunda Sten Nordlander'in hiçbir şey bilmediğine iyice emin olmuştu. Aradıkları adamı bulabilecekleri yeri bilip de bildiğini bu kadar beceriyle gizlemek kimse için kolay bir şey değildi. Wallander avcı kulübesinde pencerelerin birinden sızan ışığı görünce durdu. Ayrıca kıyıya vuran dalga sesleri arasında içeride çalan müziğin sesi de ara sıra karışıyordu. Birkaç saniyede pencerelerden birinin açık olduğunu fark etti. Sten Nordlander'a dönüp fısıldadı. ''Louis von Encke'nin bir casus olduğuna inanmakta zorluk mu çekiyorsun?''
''Bu tuhafına mı gitti?''
''Hiç değil.
Söylediklerini duyuyor ve anlıyorum ama inanmak istemiyorum.''
''Çok haklısın,'' dedi Wallander ağır ağır. ''Sana söylediklerim onların bizim inanmamızı istedikleri şeyler.''
Nordlander başını iki yana salladı.
''Artık hiçbir şey anlamıyorum.''
Louis'in çantasında onun casus olduğunu gösterecek şeyler vardı. Ama onlar öldükten sonra da oraya yerleştirilmiş olabilirdi. Onu her kim öldürdüyse ölümünü intihar gibi göstermeye çalıştı. ''Burada adada Håkan ile buluştuğum zaman bana bir çırpıda nasıl yıllarca karısının casus olduğundan şüphelendiğini anlatmıştı. Çok inandırıcıydı. Sonra düşününce sürekli neyi atladığımı gördüm. Aynayı ters tutup bütün olayları tersinden incelediğimi söyleyebilirsin.''
''Ne gördün peki?''
''Her şeyi alt üst edecek bir şey. Ne derler?'' ''Bir şeyin gerçeğini dosdoğru görmek istiyorsan bazen ona tersinden bakmalısın. İşte benim için de durum böyle oldu.''
''Yani sen bana şimdi aslında Louis'in casus olmadığını mı söylemeye çalışıyorsun? Yok eğer değilse ne söylemeye çalışıyorsun?''
Wallander onun bu sorusuna cevap vermedi. ''Evin duvarının yanına gidip orada durmanı istiyorum.'' dedi. ''Orada dur ve dinle.''
''Neyi dinleyeceğim?''
''Håkan von Encke ile yapacağım konuşmayı.''
''İyi de nedir karanlıkta kalkıştığımız bütün bu işler?''
''Eğer senin burada olduğunu bilirse gerçeği söylemeyebilir.''
Nordlander başını iki yana salladı. Daha başka yorum yapmayıp eve doğru gitti. Wallander kıpırdamadan bekliyordu. Alarm sistemi sayesinde von Encke birisinin adada eve yaklaştığını mutlaka anlayacaktı.
ama kulübenin dışında bir kişiden fazla olduklarını anlamamasını umut ediyordu. Nordlander evin duvarının yanına vardı. Wallander bilmese onun orada durduğunu asla kendiliğinden göremezdi. Tek bir kasını bile oynatmadan beklemeye devam etti. Üstünde sakinlik ile huzursuzluk arası garip bir duygu vardı. Hikayenin sonu yakın dedi kendi kendine. Haklı mıyım yoksa büyük bir hata mı yapıyorum? İşlerinin biraz zaman alabileceğine, Nordlander'e önceden söylemediğine pişman oldu. Yanından bir gece kuşu uçup gitti. Wallander Håkan von Enke'nin yaklaştığını gösteren bir ses duymak için iyice kulak kabarttı. Nordlander kıpırdamadan evin duvarı yanında bekliyordu. Müziğin sesi açık pencereden dışarı geliyordu. Omzunda bir el hissedince irkilip sıçradı. Arkasına dönünce Håkan von Enke'yi karşısında gördü.
''Yine mi geldiniz?'' diye sordu von Enke alçak bir sesle. ''Bunun için sözleşmemiştik. Yanılıp sizi izinsiz adaya giren biri sanabilirdim. Ne istiyorsunuz?''
''Sizinle konuşmak istiyorum.''
''Bir şey mi oldu?''
''Her türlü şey oldu. Bildiğiniz gibi Berlin'e gidip eski arkadaşınız George Talbot ile görüştüm. Tam bir yüksek rütbeli siyah ajanından beklediğim gibi davrandığını söyleyebilirim.'' Wallander kendini elinden geldiğince hazırlamıştı. Fazla bağıramayacağının farkındaydı. Söylenenleri Nordlander'in duyabilmesi için yüksek sesle konuşmak zorundaydı. Ama aynı zamanda yakınlarda birinin bulunup dinlediğinden, von Enke'nin şüphelenmemesi için gereğinden fazla yüksek olmamalıydı.
''George sizin iyi bir insana benzediğinizi söyledi.
Bana gösterdiği gibi bir akvaryumu bugüne dek hiç görmemiştim.
Olağanüstü gerçekten, özellikle minik tünellerin içinden geçen trenler.
Birden rüzgar esti, ardından yine her şey sessiz diye büründü.
''Buraya nasıl geldiniz?'' diye sordu von Enke.
''Geçen sefer geldiğim aynı tekneyle.
Ve yalnız geldiniz öyle mi?''
''Başkasıyla mı gelseydim?''
''Sorulara soruyla cevap vermek beni her zaman şüphelendirir.''
Von Enke birden yanında taşıdığını belli etmediği feneri yaktı ve Wallander'in yüzüne tuttu. ''Üçüncü derece'' diye düşündü Wallander. Işığını eve tutup Nordlander'i ortaya çıkartmadığı sürece sorun yoktu. Yoksa bu her şeyi mahvederdi. El feneri yeniden söndü.
''Burada tartışmamıza gerek yok.''
Wallander von Enke'nin ayak izlerini takip etti. Eve girdikleri zaman von Enke gidip radyoyu kapattı. Wallander'in son gelişinden beri hiçbir şey değişmemişti. Von Enke tetikteydi. Wallander bunun içgüdülerinin onu yaklaşan tehlikeye karşı uyarmasından mı, yoksa Wallander'in durup dururken adaya gelmesinden dolayı normal bir şüphe mi olduğunu çıkaramadı.
''Bir şey olmuş olmalı'' dedi von Enke ağır ağır konuşarak. ''Birdenbire böyle ani bir ziyaret gecenin bir yarısında.''
''Yalnızca sizinle konuşmak istemiştim.''
''Berlin'e yaptığınız ziyaret hakkında mı?''
''Hayır, onunla ilgili değil.''
''Açıklayın o zaman.''
Wallander Nordlander'in pencerenin dışından konuşmalarını duyabildiğini umuyordu. Ya von Enke aniden kapatmak isterse?
''Kaybedecek vaktim yok sonucuna vardı. Doğrudan konuya girmeliyim.'' ''Açıklayın lütfen.'' dedi von Enke yeniden.
''Louis hakkında,'' dedi Wallander. ''Onunla ilgili gerçekler.''
''Geçen sefer burada oturarak konuştuğumuz şey de bu değil miydi?''
''Öyleydi ama bana gerçeği söylemediniz.'' Von Enke kendisine yine aynı kayıtsız yüz ifadesiyle bakıyordu. ''Bir şeyler yerine oturmuyordu,'' dedi Wallander. ''Sanki aslında bakmam gereken yer ayak ucumken başımı havaya kaldırmış göğe bakıyor gibiydim. Bu Berlin'e gittiğim zaman oldu. George Talbot'un yalnızca sorularıma cevap vermekle kalmayıp, aynı zamanda hiç belli etmeden büyük beceriyle neyi ne kadar bildiğimi anlamaya çalıştığını sezdim. Bunu anlar anlamaz başka bir şey daha gözlerimin önüne serildi. Korkunç bir şey, utanç verici, öyle aşağılık ve insanlık dışı bir ihanet ki ilk başta buna inanmak bile istemedim.'' ''Benim bildiklerim, Uytterberg'in düşündükleri, sizin söyledikleriniz ve Talbot'un temin ettiği bilgiler hiç de gerçek değillerdi. Kullanılıyordum, sömürülüyordum. Hiç farkında olmadan doğrudan bana hazırlanan tezgahın kucağına düşmüştüm. Ama bu durum bir başkasını daha fark etmeme neden oldu.
Kim?
Gerçek Louis diyebileceğimiz kişiyi. O asla bir casus değildi. Kesinlikle hain değildi. İnsanın hayal edebileceği en gerçek haliyle biriydi o. Onu ilk gördüğümde güzel tebessümü dikkatimi çekmişti. Bunu sizinle Jerusalem'de görüştüğümüzde yeniden düşünmüştüm. Sonrasında tebessümü sakladığı büyük sırrını gizlemek için kullandığını sandım. Ta ki gülümseyişinin aslında tamamıyla gerçek olduğunu anlayana kadar.
Buraya benimle ölmüş karımın tebessümünü konuşmak için mi geldiniz?
Wallander üzüntüyle başını iki yana salladı. Durum o kadar çirkin bir hal almıştı ki daha fazla nasıl idare edeceğini bilemiyordu. Aslında çok öfkelenmeliydi ama buna gücü yoktu. Buraya kadar geldim çünkü aradığım gerçeği sonunda keşfettim. Louis casusluğun ve ülkesine ihanetin yanından bile geçmiyordu. Bunu çok daha önce anlamış olmalıydım. Ama ne yazık ki kandım.
Sizi kim kandırdı?
Kendim. Düşmanın hep doğudan geleceğini düşünen herkes kadar ben de yanılıyordum.
Fakat beni en çok siz aldattınız. Gerçek casus.
Hala aynı ifadesiz yüz dedi Wallander kendi kendine. Bakalım nereye kadar koruyabilecek?
Bir casus olduğumu mu söylemeye çalışıyorsunuz?
Evet.
Sovyetler Birliği ya da diğer adıyla Rusya için casusluk mu yaptığımı ileri sürüyorsunuz? Siz çıldırmışsınız.
Eski Sovyetler Birliği veya yeni adıyla Rusya'dan bahsetmedim ben. Ben casussunuz dedim Amerika adına. Hem de uzun yıllar onlar için çalışıyorsunuz Hakan. Tam olarak kaç yıldır ve nasıl başladığınız sizin cevaplayabileceğiniz sorular. Yöntemlerinizi de bilmiyorum. Siz Louis'in casus olmasından şüphelenmediniz. Sizin bir Amerikan casusu olmanızdan o şüphelenmişti. Onu öldüren de bu oldu.
Ben Louis'i öldürmedim.
İlk çatlak diye düşündü Wallander. Hoka'nın sesi tizleşmeye başlamıştı. Kendisini savunmaya geçmişti.
Sizin yaptığınızı sanmıyorum. Eminim bunu başkaları gerçekleştirmiştir. Belki George Talbot'tan yardım aldınız. Ama Louis sizin kimliğiniz meydana çıkmasın diye öldü. Bu saçma sapan iddiaları kanıtlayamazsınız.
Çok haklısınız dedi Wallander. Ben kanıtlayamam ama kanıtlayabilecek başkaları var. Polis ve silahlı kuvvetlerin olanlara farklı bir perspektiften yaklaşıp bakmalarını sağlayacak kadar çok şey biliyorum. İsveç Silahlı Kuvvetleri'nin uzun zamandan beridir eylem halinde olduğunu düşündükleri casus bir kadın değildi, bir erkekti. Kendisi de mükemmel bir paravan olarak karısının arkasında saklanmakta mahzur görmeyen bir erkek. Herkes bir Rus casusu arıyordu, bir kadını. Oysa aramaları gereken Amerikan casusu bir erkekti. Kimse bu olasılığı düşünmedi. Herkes doğudan gelen düşmanı aramakla meşguldü. Bu hayatım boyunca böyleydi. Tehdit doğudan gelir. Kimsenin aklına birinin çıkıp ülkeyi farklı bir yönden Amerika ile aldatabileceğini düşünmüyordu. Böyle bir şeyin uyarısını yapmaya çalışan kişi ormanda tek başına bağıran biri gibiydi. Bizim savunma sistemimizle ilgili her türlü bilgiye Amerika'nın zaten istediği gibi ulaşabildiğini söyleyebilirsiniz tabii. Ama durum böyle değildi. NATO'nun ve bundan da önce Amerika'nın silahlı kuvvetlerimiz hakkında doğru enformasyona ihtiyaçları vardı. Ve ayrıca Rusların askeri planları ile ilgili bildiklerimizi de öğrenmek istiyorlardı. Wallander durdu. Von Henke ona hala kayıtsızlıkla bakmaya devam ediyordu. Orduda kendinizi sevimsiz hale getirmekle istediğiniz mükemmel kalkanı oluşturmuştunuz diye devam etti Wallander. İsveç karasularında sıkıştırılan Rus denizaltılarının serbest bırakılmalarını protesto ettiniz. O kadar fazla soru sordunuz ki herkes sizi fanatik bir Rus düşmanı olarak gördü. Bu arada işinize geldiğinde Amerika'yı da eleştiriyordunuz. Fakat elbette karasularımızda saklanan denizaltıların aslında NATO'ya ait olduklarını siz biliyordunuz. Bir oyun oynuyordunuz ve kazandınız. Herkesi alt ettiniz. Belki karınız dışında, o işlerin göründüğü gibi olmadığını sezmeye başlamıştı. Buraya saklanmak için neden geldiniz bilmiyorum. Acaba işverenleriniz öyle emrettiğinden mi? 75. doğum gününüzü kutlarken Jurisholm'de çatın diğer tarafındaki kişi, sigara içen adam, onlardan biri miydi? Bu size mesaj iletmek için aranızda anlaştığınız bir yöntem miydi? Bu avcı kulübesi uzun zaman önce çekilmeniz için ayrılmış bir yerdi. Burayı eski Lundberg'in babasından öğrenmiştiniz. Onun yırtılan ağlarını, hasar gören iskelesinin masraflarını karşıladıktan sonra size seve seve yardım etti. Kendisi ayrıca Amerikalıların Ruslara ait sualtı kablosuna takmayı başaramadıkları dinleme aygıtı hakkında ağzını sıkı tutarak da size yardımcı olan kişiydi. Sizi buradan kurtarmaları gerekirse bir gemiyle gelip almaları yönünde bir anlaşmanız vardı herhalde. Eminim Louis'in ölmesi gerektiği gerçeği ile ilgili de bir şey söylememişlerdir size. Ama Louis'i öldürenler sizin arkadaşlarınız ve yaptığınız iş için ödemek zorunda kalacağınız bedeli biliyordunuz. Olanları durdurmak için hiçbir şey yapmadınız, öyle değil mi? Benim hala merak ettiğim şeyse her şey bir yana eşinizi bu şekilde kurban etmeye sizi iten neydi? Håkan von Encke eline bakıyordu. Sanki Wallander'in söyledikleriyle ilgilenmiyormuş gibiydi. Yaptığı şeyin Louis'in ölümüyle sonuçlanması ve bununla yüzleşmek zorunda kalması yüzünden herhalde diye düşündü Wallander. Ve artık yapabileceği hiçbir şey yok. Von Encke gözlerini ellerinden çekmeden, ''Ortada ölecek olması gibi bir durum asla yoktu.'' dedi. ''Ölümü duyduğunuzda ne düşündünüz?'' Von Encke'nin yanıtı heyecandan uzak, gerçekçi, neredeyse kupkuruydu. Her şeye bir nokta koyup son verme fikrine çok yaklaştım. Beni durduran tek şey torunum oldu ama artık hiç bilmiyorum. Yeniden sustular. Wallander herhalde Sten Nordlander birazdan içeri girer diye düşündü. Ama önce cevaplanmasını istediği başka bir soru vardı. Nasıl oldu diye sordu. Ne nasıl oldu? ''Nasıl casus oldunuz?'' ''Çok uzun bir hikaye.'' ''Zamanımız çok. Ayrıca bana uzun uzun anlatmanıza gerek yok. Sadece anlamama yetecek kadarını anlatın yeter.'' Von Encke oturduğu sandalyede arkasına yaslanıp gözlerini kapadı. Wallander birden karşısında oturan adamın çok yaşlı olduğunu fark etti. ''Uzun zaman önce başladı.'' dedi Von Encke gözlerini bile açmadan. Amerikalılar benimle 1960'ların başında bağlantı kurdular. Kısa bir süre içinde Amerika ve NATO'nun askeri sırlarımıza ulaşmasının bizim güvenliğimizi savunabilmeleri için ne kadar önemli olduğuna beni ikna ettiler. Kendi kendimize asla başaramazdık. Amerika olmasa daha başından kaybetmiş sayılırdık. Sizinle kim bağlantı kurdu? O günlerde her şeyin nasıl olduğunu aklınızdan çıkarmamalısınız. Genellikle gençlerden oluşan gruplar günlerini sürekli Vietnam Savaşı'nı protesto ederek geçirirlerdi. Ama Avrupa'da olaylar patladığında hayatta kalabilmek için Amerika'nın yardımına ihtiyacımız olduğunu çoğumuz biliyorduk. O saf ve aptal, romantik hayaller kuran sol kanat kesimine çok kızıyordum. Bir şeyler yapmam gerektiğini hissediyordum. Bu işe hiç gözümü kırpmadan girdim. Sanırım sebebinin ideolojik olduğu söylenebilir. Bugün de aynı şekilde hissediyorum. Amerika olmadan bu dünya yegane amaçları Avrupa'yı güçsüz kılmak olan bir takım kuvvetlerin merhametine kalmış olacaktı. Çin'in bugün ne gibi hırsları var zannediyorsunuz? Ruslar iç problemlerini hallettikten sonra ne yapacaklar sanıyorsunuz? Ama para da bir noktada işin içine girmiş olmalı. Von Encke cevap vermeyip arkasına döndü. Yine kendi düşüncelerine dalmıştı. Wallander birkaç soru daha sordu ama onlara da yanıt alamamıştı. Von Encke konuşmayı bitirmişti. Derken birden ayağa kalkıp küçük mutfağa gitti. Buzdolabından bir şişe bira çıkardı. Ardından mutfak tezgahındaki çekmecelerden birini açtı. Wallander dikkatle onu izliyordu. Von Encke yüzünü kendisine döndüğünde elinde bir tabanca vardı. Wallander çabucak ayağa kalktı. Silah üstüne çevrilmişti. Von Encke elindeki şişeyi ağır ağır tezgahın üstüne bıraktı. Silahı kaldırdı. Wallander onun silahı doğruca başına götürdüğünü gördü. Von Enke'ye bağırıp haykırdı. Ardından tabancanın kıpırdadığını fark etti. ''Daha fazla devam edemeyeceğim.'' dedi Von Enke. ''Artık kesinlikle hiçbir geleceğim yok.'' Tabancanın namlusunu çenesine dayadı ve tetiği çekti. Ses odada yankılandı. Yüzü kan içinde yere düşerken fırtına gibi içeri Sten Nordlander girdi. ''Yaralı mısın?'' diye bağırdı Wallander'e. ''Seni vurdu mu?'' ''Hayır, kendini vurdu.'' Yerde biçimsiz bir pozisyonda yatan adama diktiler gözlerini. Yüzünü kaplayan kanlar gözlerinin seçilmesini engelliyor, açık mı kapalı mı anlaşılmıyordu. Von Enke'nin hala yaşadığını ilk anlayan Wallander oldu. Koltuğun kol dayama yerinde duran bir süveteri kapıp Von Enke'nin çenesine bastırdı. Nordlander'e seslenerek havlu getirmesini söyledi. Kurşun Von Enke'nin yanağından çıkmış, onu beynine yollamayı başaramamıştı. Yataktan söküp getirdiği çarşafı uzatan Nordlander'e ıskalamış dedi Wallander. Håkan Von Enke'nin gözleri açıktı ve henüz buğulanmamışlardı. Nordlander'e nasıl yapacağını göstererek sıkı bastır dedi Wallander. Cep telefonunu çıkarıp acil aramak istedi ama hat yoktu. Dışarı koşup elleri ayakları birbirine dolanarak evin arkasındaki kayalığa tırmandı. Ama orada da sinyal yoktu. Yeniden içeri girdi. ''Kanamadan ölecek.'' dedi Nordlander. ''Çok sıkı bastırmalısın.'' dedi Wallander. ''Telefonum çalışmıyor. Gidip yardım getirmek zorundayım. Telefon burada bazen hiç çekmiyor.'' Sten Nordlander yaralı adamın yanı başında diz çökmüştü. Wallander'e dehşete düşmüş gözlerle baktı. ''Doğru mu bunlar?'' ''Söylediklerini sen de duydun. Her kelimesini. Doğru mu?'' ''Doğru. Her söylediğim ve her söylediği. Neredeyse 40 yıldır Amerika adına casusluk yapıyordu. Bizim askeri sırlarımızı satıyordu. Ve herhalde iyi iş çıkarmış olmalı ki Amerikalılar onun çok değerli bir ajan olduğunu düşünmeselerdi, karısını tereddüt etmeden öldürmezlerdi.''
''Bunun imkanı yok, anlayamıyorum.''
O halde onu hayatta tutmak için başka bir sebebimiz daha var. O bize gerçeği söyleyebilecek tek kişi. Gidip yardım getireceğim, biraz zaman alacak. Ama eğer kanamayı durdurabilirsem belki onu kurtarabiliriz.
O halde hiç şüphe yok.
Evet, yok.
Bu beni yıllardır kandırıyordu demek oluyor.
Herkesi kandırdı.
46. ayrımın sonu. Sayfa 519.